Ayrım 10. Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 120. Ben kameranın temizliğini bitirdiğimde o da Johnson'ın yaralarını sarmayı tamamlamıştı. Biraz temiz hava almak ve sinirlerimi yatıştırmak için güverteye çıkmıştı. Kurtlar semprosunu içiyor herhangi bir neden için hayalete yüklenmiş olan kocaman bir kütüğü seyrediyordu. Birden Leach'in sesini duydum. Kızgınlıkla bağırıyordu. Başımı çevirdiğimde geminin ucunda durduğunu gördüm. Yüzü bembeyaz, gözleri pırıl pırıldı. Yumruğunu havaya kaldırmıştı. Allah belanı versin kurtlar sen. Senin gibi korkak, katil, pis bir domuzu ancak cehennem paklar diye bağırıyordu. Şaşkınlıktan dilim tutulmuştu. Başına gelecekleri merakla beklemeye başladım. Ama kurtlar senin ona bir şey yapmaya niyeti yoktu. Dirseğini kameranın kasasına dayamış, düşünceli ve meraklı bakışlarla heyecanlı delikanlıyı izliyordu. Ve çocuk kurtlar seni hayatında kimsenin ona söylemediği sözleri söylüyordu. Tayfalar toplanmışlar, korkuyla olanları seyrediyorlardı. Avcılar da dümenin önünde durmuşlardı. Leach konuşmaya devam ettikçe onların da suratlarının değiştiğini görüyordum. Çocuğun söylediği sözler değil fakat başına gelecekler onları bile korkutuyordu. Herhangi bir canlı yaratığın kurtlar seninle başa çıkması olanaksız gibi görünüyordu. Delikanlıya hayran olduğumun farkındaydım. Tıpkı peygamberler gibi onda haksızlığı bastırmak için bedenin ve bedenin korkularının üstüne çıkan bir ölümsüzlük görüyordum. Kurtlar senin ruhuna küfrediyordu. Tanrı'dan bildiği bütün belaları onun için diliyordu. Bir Katolik kilisesinin ortaçağ afarozlarının heyecanı içindeydi. Çıldırmıştı, ağzı köpürüyordu. Kimi zaman duruyor, boğulacak gibi oluyor, yutkunuyor, sonra tekrar konuşmaya başlıyordu. Tüm bunlar olup biterken kurtlar sen sessiz bir biçimde dirseğine dayanmış, hiçbir şey yapmadan merakla onu seyrediyordu. Yaşantının bu vahşi bölümü maddenin isyanı onu hem şaşırtıyor hem de ilgisini çekiyordu. Her an ben ve benim gibi herkes onun delikanlının üstüne atlamasını bekliyordu. Ama o bunu yapmak niyetinde değildi. Prosu söndü ama o sessizce ve merakla bakmaya devam etti. ''Domuz, domuz, domuz!'' diye bağırıyordu Leach havası çıktığı kadar. ''Neden gelip beni öldürmüyorsun pis katil?'' ''Bunu yapabilirsin, korkmuyorum. Seni durduracak kimse yok. Yaşayıp senin avucunda sürünmektense ölüp senden kurtulmak daha iyi. Haydi gel korkak, öldür beni. Öldür beni, öldür beni!'' İşte tam bu anda Thomas Margridge sahneye çıktı. O zamana dek mutfak kapısından olup biteni dinlemekteydi. Ama şimdi biraz çöp atma bahanesiyle dışarı çıkmıştı. Delikanlının öldürülme sahnesini kaçırmak istemiyordu anlaşılan. Kurtlar sene pis pis sırıtıp selam verdi. Ama o onu görmedi bile. Bu kez Leach'e dönüp konuştu. ''Ne biçim konuşma bu, hayret doğrusu.'' Bu Leach'i daha da kızdırmıştı. Üstelik şimdi öfkesini çıkarabilecek bir şey de geçmişti eline. Ahçıbaşı onun kolunu yaraladığından beri ilk defa dışarı çıkıyordu. Ahçıbaşı sözlerini bitirmeden Leach onu yere devirdi. Birkaç kez ayağa kalkıp mutfağa kaçmaya çalıştıysa da Leach onu tekrar yere serdi. ''Oh Tanrım!'' diye bağırdı. ''Yardım edin, yardım edin, alın üstümden bunu ne olur!'' Avcılar rahatlayarak gülmeye başladılar. Trajedi bitmiş, komedi başlamıştı. Şimdi tayfalar herkesin az çok nefret ettiği ahçıbaşının başına gelecekleri seyretmek için toplanmışlardı. Ben bile içimi bir neşenin kapladığını hissettim. Leach'in Thomas Margridge'i dövmesinin oldukça hoşuma gittiğini itiraf etmeliyim. Halbuki bu da Johnson'ın dövülmesi kadar korkunç bir şeydi. Ama kurtlar senin yüzündeki ifade hiç değişmedi. Olduğu yerden kımıldamamıştı bile. Olduğu yerden aynı merakla olanları seyretmeye devam etti. Sanki şimdiye dek yaşantı hakkında bilmeyenler keşfetmek istiyordu. Sanki her şeyi açığa çıkaracak esrarın anahtarı buradaydı. Ama ne kadar korkunçtu o dövüş. Kamerada tanık olduğum sahneye çok benziyordu. Ahçıbaşı umutsuzca kendini savunmaya çalışıyordu. Kameraya kaçıp korunma çabaları da umutsuzcaydı. Oraya doğru yuvarlanıyor ama durmadan yumruk üstüne yumruk yiyordu. Sonunda tıpkı Johnson gibi cansız bir yığın halinde güvertede uzanıp kaldı. ve kimse olaya karışmadı. Onu öldürebilirdi ama intikamını yeterince aldığını hissedip düşmanından ayrıldı ve ön tarafa gitti. Ama bu iki olay o gün için sadece bir başlangıçtı. Öğleden sonra Smoke'la Henderson arasında bir kavga patladı. Avcıların kaldığı yerden silah sesleri geliyordu. Açık kapıdan barut kokusu etrafa yayıldı ve kurtlar senin burnuna ulaştı. Her iki adam da yaralanmıştı. Ama o emirlerine boyun eğmedikleri ve av mevsiminden önce yaralandıkları için onları dövdü. Aslında ikisi de oldukça kötü yaralanmıştı. Kurt Larsen onları dövdükten sonra kaba bir biçimde yaralarını sarmaya koyuldu. Kurşun yaralarını temizlerken ona yardım ettim. İki adam da viskiden başka hiçbir uyuşturucu madde almadan onun o kaba ameliyatlarına gık demeden dayandılar. Sonra ilk nöbet sırasında ön güvertede kavga çıktı. Sorun Johnson'ın dövülmesine sebep olan söylentiydi. Duyduğum seslerden ve ertesi gün gördüğüm manzaradan anlaşıldığına göre tayfaların yarısı diğer yarısıyla kavgaya tutuşmuştu. İkinci nöbet sırasında Johansen'le Amerikalı'ya benzeyen avcı Latimer arasında kavga çıktı. Bunun nedeni de ikinci kaptanın geceleri uykusunda sayıklaması ve Latimer'ın ona laf atmasıydı. Johansen uyuduğu halde bütün gece odasında kimseyi uyutmuyordu. Kavga bütün gece devam etti. Bana gelince bütün gece kabuslar gördüm. Bütün gün korkunç bir rüya gibi geçmişti. Vahşeti vahşet izlemiş, insanların hainliği diğerlerinin canını yakmalarına, onları öldürmeye kalkmalarına sebep olmuştu. Sinirlerim berbat bir haldeydi. Şaşkınlık içindeydim. Hayatım insanların bu yönünü tanımadan geçmişti. O zamana dek yaşantını sadece entelektüel yönlerini öğrenmiştim. Kabalıkla karşılaşmıştım ama bir aydının kabalığıydı bu. Charlie Frusett'in alaycılığı, Bible'daki arkadaşların haince eleştirileri, okul günlerimdeki öğretmenlerimin çirkin sözleri. Hepsi bu kadardı. Ama insanların kızgınlıklarını diğerlerinden kan dökerek çıkarmaları benim için garip ve korkunç bir şeydi. Yatağımda kabuslar görüp huzursuzca yatarken boşuna bana korkak Van Weyden demediklerini düşündüm. Hayatın gerçekleri hakkındaki cehaletim tamdı. Kendi kendime acı acı güldüm. Kurtlar senin felsefesi yaşantıyı benimkinden daha iyi tanımlıyordu. Düşüncelerimin bilincine varınca birden korktum. Etrafımdaki bitip tükenmek bilmeyen vahşilik etkili olmuştu. Yaşantımda iyi ve güzel ne varsa hepsini mahvediyordum. Mantığım Thomas Muggeridge'in dövülmesinin kötü bir şey olduğunu söylüyordu. Ama ruhum yine de bundan büyük bir mutluluk duyuyordu. Günahımın ağırlığın altında ezilirken, evet bu bir günahtı, çılgınca bir memnunluk duyuyordum. Artık ben Humphrey Van Weyden değildim. Hayalette kamarotluk yapan Humble'dım. Kurtlar sen kaptanımdı. Thomas Muggeridge ile diğerleri de arkadaşlarım. Onları tehdit eden ölüm artık beni de etkilemeye başlamıştı. Bölüm 13. 3 gün hem kendi işimi hem de Thomas Muggeridge'in işini yaptım. Onun işini becerebilmek beni gururlandırıyor. Kurtlar senin de hoşuna gittiğini biliyorum. Üstelik yaptığım iş denizcilerin de takdirini kazanmıştı. Gemiye bindiğimden beri yediğim en temiz lokma dedi Harrison bulaşıkları mutfağa getirdiğinde. Nedense Tommy'nin yaptığı yemekler pis kokuyor. Bahse girerim San Francisco'dan ayrıldığından beri bir kez olsun gömleğini bile değiştirmemiştir. Değiştirmediğini çok iyi biliyorum diye cevap verdim. Üstelik herhalde onunla yatıyordur dedi Harrison. Evet öyle diye ona hak verdim. Hep aynı gömlek sırtında. Bir kez olsun çıkarmadı. Ama kurtlar sen iyileşebilmesi için ona sadece 3 gün izin verdi. 4. gün her tarafı şiş, gözleri kapalı, topallaya topallaya yatağından kaldırılıp iş başına gönderildi. Ağlayıp sızladı ama kurtlar sen acımadı ona. Bundan böyle de yaptığın işi düzelt diye ihtar etti. Pisliğe son artık. Gömleğini de sık sık değiştir. Yoksa gemiden atarım seni anlıyor musun? Thomas Muggeridge titreye titreye mutfakta dolaştı. Hayaletin en ufak bir hareketi bile sendelemesine sebep oluyordu. Kenara tutunmak istedi ama beceremedi. Bunun üstüne kızgın kuzinenin üstüne o koca bedeni yığıldı kaldı. Bir anda etrafı yanık et kokusu kapladı ve bir çığlık duyuldu. "Ah Tanrım, Tanrım, ne yaptım?" diye ağladı kömür kutusunun üstüne oturarak. Öne arkaya sallanarak acısını azaltmaya çalışıyordu. "Neden bunlar benim başıma geldi? Çok üzülüyorum, gerçekten de çok üzülüyorum. Hayatta kimseyi üzmemek ya da kimseye zarar vermemek için çok çalıştım." Şiş ve renksiz yanaklarından aşağı gözyaşları dökülüyordu. Yüzündeki acı birden vahşi bir ifadeye dönüştü. "Ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum!" diye bağırdı. "Kimden?" diye sordum. Ama zavallı yine ağlamaya başlamıştı. Nefret etmediklerini düşünmektense nefret ettiği insanları tahmin etmek daha kolaydı. Çünkü onda bütün dünyadan nefret edecek kadar büyük bir kötülük vardı. Hayat ona öylesine kötü, öylesine vahşi davranmıştı ki onun kimi zamanlar kendinden bile nefret ettiğini düşünürdüm. O zaman içime bir acıma duygusu kaplar, onun kötülüğünden zevk aldığım için kendimden utanırdım. Hayat ona haksız davranmıştı. Onu bu yola soktuğu zaman en büyük kazığını atmış, daha sonra da bu kazıklar süre gelmişti. Böyle olmaktan öte başka bir şansı olabilir miydi ki? Sanki bu düşüncelerime cevap verircesine birden konuştu. "Hiç şansım olmadı hayatta, hiç. Beni okula gönderecek, aç karnımı doyuracak, burnumu silecek kimsem yoktu. Kimse hayatta benim için bir şey yapmadı, kimse." "Aldırma Tommy," dedim elimi omzuna koyarak. "Üzme kendini, sonunda o da olur. Daha yaşayacak çok senelerim var. Seni mutlu edebilecek çok şeyler yapabilirsin." "Yalan bu, korkunç bir yalan," diye bağırdı elimi iterek. "Yalan bu, sen de biliyorsun. İşim bitik artık benim. Pis bir hayat sürdürerek geçirdim ömrümü. Senin için önemli değil Humble. Sen bir kibar insan olarak doğmuşsun. Aç olmanın ne demek olduğunu, karnın gurul derken ağlamanın ne pis bir şey olduğunu bilmezsin. Bundan sonra olacaklar her şeyi düzeltecekler mi? Eğer yarın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı olsam, bu çocukken aç olan karnımı nasıl doyuracak?" "Nasıl doyuracak sorarım. Acı çekmek için doğmuşum ben. Etrafımdaki bütün insanlardan daha çok acı çektim. Bütün hayatım hastanelerde geçti. Havana'da, New Orleans'ta ateşler içinde yattım. Barbados'ta ise az kalsın ölüyordum. Honolulu'da çiçeğe yakalandım. Şangay'da iki bacağımı kırdım, Alaska'da zatürre oldum, San Francisco'da üç kaburgamı kırdım. İşte şimdi de burada böyleyim, bak bana, bak bir kez. Yine kaburgalarım kırık, çok geçmeden kan kusmaya başlayacağım. Bu nasıl bana yapılır? Soruyorum, kim düzeltecek şimdi bunu, Allah mı? Allah zaten dünyayı gönderdiğinde nefret ediyordu benden." Saatlerce ve saatlerce kaderine küfredip durdu. Sonra inleye inleye işine döndü. Gözlerinde tüm canlı yaratıklara karşı büyük bir nefret parlıyordu. Tahmini doğru çıkmıştı. Çok geçmeden oldukça kötü hastalandı. Kan kusuyor, çok acı çekiyordu. Söylediği gibi Tanrı onu öldürmeyecek kadar ondan nefret ediyordu. Gün geçtikçe daha da kötüleşti. Johnson ancak birkaç gün sonra tekrar işine dönebildi. Hala hastaydı. Kaç kez onu acı içinde yerlerde sürünürken ya da dümeni idare ederken gördüm. Ama daha da kötüsü, ruhu değişmişti. Kurtlar senin karşısında ezik, Johan senin karşısında boynu büküktü. Leach'in tavrı ise onunkine hiç benzemiyordu. Bir kaplan gibi vahşice güvertede dolaşıyor, kurtlar sene ve Johan sene karşı olan nefretini gizlemiyordu. "Sana göstereceğim pis İsveçli," dediğini duydum onun Johansen'e bir gece. İkinci kaptan karanlıkta küfretti ona. Bir an sonra sert bir şeyin mutfağın duvarına çarptığını duydum. Bunu küfürler izledi ve alaylı bir kahkaha duyuldu. Ses seda kesildikten sonra yavaşça dışarı çıktığımda tahtaya gömülü kocaman bir bıçak gördüm. Birkaç dakika sonra ikinci kaptan onu aramaya geldi ama ben ertesi gün bıçağı gizlice Leach'e verdim. Bıçağı alırken gülümsedi ama benim sınıfımdaki insanların saatlerce konuşarak belirteceği tüm içtenliği kapsayan bir gülümseyişti bu. Gemideki herkesin aksine kimseyle kavgalı olmadığım gibi herkesle iyi geçiniyordum. Belki avcılar bana ancak dayanabiliyorlardı ama nefret ettikleri de söylenemezdi. Gece gündüz güvertede gölge gibi bir yere asılı hamaklarında sallanan Smoke'la Henderson benim herhangi bir hastane hemşiresinden daha iyi olduğumu ve yolculuğun sonunda paralarını aldıklarında beni unutmayacaklarını söylüyorlardı. Sanki onların paralarına ihtiyacım varmış gibi. Onların tümünü ve böyle kaç tane daha uskunayı satın alabilirdim ben. Ama şimdilik onların yaralarını iyileştirmek benim görevimdi ve ben de elimden geleni yapıyordum. Kurtlar sen 2 gün süren bir baş ağrısı daha çekti. Çok acı çekiyor olmalıydı ki beni odasına çağırdı ve bütün söylediklerimi hasta bir çocuk gibi yerine getirdi. Ama yaptığım hiçbir şey onu rahatlatamıyordu. Tavsiyem üstüne sigara ve içkiyi bıraktı. Onun gibi harika bir hayvanın baş ağrısı çekmesi beni şaşırtıyordu. ''Allah'ın işi bu diyorum size.'' diyordu Louis. ''Yaptıkları kötülüklerin cezası bu. Daha da gelecek. Yoksa?'' ''Yoksa?'' dedim. ''Yoksa Allah işini yapmıyor demektir. Böyle konuşmam da doğru değil ama.'' Herkese iyi geçindiğimi söylerken yanılıyormuşum. Thomas Magridge artık benden eskisi kadar nefret etmekle yetinmiyor. Üstelik şimdi de bu nefretini arttırmak için yeni bir neden buldu. Bunun ne olduğunu anlamak için beni biraz uğraştırdı ama sonunda öğrendim. Kendisinden daha şanslı doğduğum için nefret ediyordu benden. Smoke'la Henderson'ı güvertede yan yana ilk kez konuşurken görünce hala kimse ölmedi diye fısıldadım Louis'e. Louis gri gözleriyle bana baktı ve kafasını salladı. Bir şeyler olacak diyorum sana, çok kötü şeyler olacağını hissediyorum. Uzun süredir içimde var bu his. ''Yakında, çok yakında.'' ''İlk kim gider?'' diye sordum. ''İlk giden muhakkak ki şişman Louis olmayacak.'' diye güldü. ''Gelecek sene bu zamanlar 5 oğlunu da denize hediye edip de yorgun gözlerle engin suları seyreden yaşlı anamı göreceğimden eminim.'' ''Ne diyor sana?'' diye bağırdı Thomas Magridge. ''Neler anlatıyor sana?'' ''Bir gün eve dönüp yaşlı anasını göreceğini.'' diye cevap verdim. ''Benim hiçbir zaman bir anam olmadı.'' dedi ahçı başı, donuk, umutsuz gözlerle bana bakarak. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 130.